Ayrım 25.
Dönemeç başlıklı 3. bölüm Millici ve Kuvayi Milliye sözleriyle başlar. Hemen ardından Mustafa Kemal Paşa padişaha başkaldırmış. Sayfa 449. Cümlesini okuruz. Yüzbaşı Cemil İstanbul'un işgalinden 5 gün sonra 21 Mart 1920'de Bursa'ya gelir. Bu bölümde olaylar Bursa'da geçer. 3. bölüm akıl almaz güç koşullar içinde yavaş yavaş düzenli ordunun kurulmaya başladığını gösterir. Bir yanda çeteler demirci için Yunan taburu Nazilli'de silahsız insanları öldürürken Bozdoğan'da Ziraat Bankası'nı kendi hesabına soyduğu söyleniyordu. Yörük Ali İzmir'de askerken birliğinin Kafkasya'ya gideceğini anlayınca savuşup dağa çıkmış bir asker kaçağıydı. Ethemse Vali Rahmi Bey'in oğlunu parasızdırmak için kaçıran adam. Sayfa 460. Onlar aslında subayı değil askerliği sevmiyorlar. Hepsinin asker kaçağı olması rastlantı değil. Sayfa 468. Demirci koca albayları bizim oğlan diye çağırıyor. Zorla zeybek oyununa kaldırıyor. Sayfa 471. Kendileri için hiçbir çıkar yol olmadığını anlıyorlar. Er geç pisi pisine öleceklerini %100 biliyorlar. Bu inanış heriflerde insanlık bırakmıyor. Kudurmuş çakallara dönüyorlar. Sayfa 475. Subayların çeteler hakkındaki düşünceleri kesindir. Yüzbaşı Selahattin Bey, çabuk kurtulmalıyız bu it sürüsünden, en kısa zamanda der. Sayfa 474. Mustafa Kemal de çeteler konusunda şöyle demişti. Ben bir yandan ordumuzu canlandırmak ve güçlendirmek için gerekli işleri yaparken, bir yandan da kurulmuş bulunan ulusal birliklerden her türlü sakıncalarına karşın her yerde ister istemez olabildiğince yararlanmaya çalışmaktaydım. Ama sağlam bir düzen bağı, disiplin, isteyen ve buyruklara hiç düşünmeden ve duraksamadan uymayı gerektiren önemli askerlik görevlerinin ancak düzenli orduyla yapılabileceği gerçeğini unutmaya elbette yer yoktu. Ulusal birliklerden yararlanma ancak zaman kazanmak amacıyla olabilirdi. Söylev Cilt 2, sayfa 326. Halkın subaylara karşı tutumu gene olumsuzdur. Yüzbaşı Selahattin genel durumu gözden geçirirken şöyle der. Orduya kimsenin güveni kalmamış. Subayları hiç sevmiyorlar. İstanbul'un saldığı sarıklı bozguncular için biz conuz, farmasonuz. Çıkarımız için dünyayı ateşe veriyoruz. Kan dökmekten bıkıp usanmıyoruz. Hepimiz İttihatçı gavuruyuz. Sayfa 509. Yüzbaşı Cemil Bursa'da bir bakıma valilik, bir bakıma örfi idare komutanlığı yaptığı halde, canı çay istediği halde deminden beri seslenmeye eni konu çekiniyordu. Herif bunu bile nazla getirmiş, bir daha uğramamıştı. Sayfa 520. Millet bize artık kızmıyor bile. Subay takımını adamdan saymıyor. Sözlerimizin yarısında başlarını çevirmelerinden belli. Sayfa 521. Tümen komutanı odasından çıkmıyor. Binbaşıdan yukarı subaylar yolda yürürken gözlerini yerden kaldırmıyordu. Sayfa 521. Öte yandan damat Ferit hükümetinin bildirisi Şeyhülislam Dürrüzade Abdullah Efendi'nin fetvası. Millicilerin öldürülmeleri Allah emridir. Sayfa 525, sayfa 532. 1. Anzavur ayaklanması, alayların bozulması ve Yarbay Rahmi Bey'in öldürülmesi. Yusuf İzzet Paşa'nın Ankara'ya gittiği duyuldu duyulalı, deve katarlarıyla, arabalarla, at, eşek, katır kervanlarıyla Bursa'yı terk eden Bursalılar, tehlike yaklaştı mı önce zenginler savaşıyor, sonra gittikçe hızlanıp kalabalıklaşarak orta halliler. Yurtlarını en önden bırakanlar bunlar. Sayfa 519. Yüzbaşı Cemil, Yeşil'in set üstü kahvesinde batıdan gelecek anzavurla, kuzeydoğudan gelecek 3000 kişilik piyade alayını beklemektedir. Teğmen Faruk'un getirdiği haber ilk taburu Bilecik'e indirmiş sapasağlam. Bilecik'ten Bursa'ya doğrulmuş, yarı yolda gecelemişler. Subaylar ertesi gün uyanıyorlar ki emir erleri bile meydanda yok. Sayfa 523. ya ikinci tabur, Bilecik'ten gönderilen ikinci tabur bazı tedbirler alındığı halde 400 kişi kaybederek Bursa'ya öğle üstü 600'lerle gelebilmiş. Biraz dinlendikten sonra Anzavur'a karşı kurulan Beş Evler cephesine katılmak üzere akşama doğru yola çıkmıştı. Geceyi biraz rahat geçireceğini uman tümen karargahı taburun bu sefer subaylarına silah çekerek dağıldığı haberini gün batarken aldı. Sayfa 537. 554. sayfada ilk zafer haberi gelir. Çerkez Ethem Bey Anzavur'u vurmuş binbaşım. Bu sefer aynı zamanda düzenli ordu birliklerinin ilk başarısıdır. Anzavur'un üzerine yürüyen çeteci Çerkez Ethem'in emrine ordu birliklerinden de verilmişti. Sayfa 524. İşte Teğmen Şevki'nin ordu birlikleri için söyledikleri. Bizim yaya asker olmasaydı katamazdık çapulcuları önümüze. Ethem'in atlıları talana giriştiler. Kimi atını değiştiriyor, kimi çizmesini. Beraber dövüşen birliklerin bir kısmı çapul yaparken, ötekilerin düzen içinde toplanmaları tuhaf geliyor insana. Dikkat ettim, çoğu beğenmeden bakıyordu, imrenmeden. Sayfa 556. Romanın son sayfasında şunları okuruz. Cemil, Ethem'in abisi Yüzbaşı Tevfik'in selamını almamak için gözlerini kısarak Teğmen Şevki'nin ağır makineli bölüğüne çevirmişti. Erlerin giyimleri yamalı, postalları yırtıktı ama yüzlerinde dövüşü çapulculara bırakmamış gerçek savaşçıların haklı güveni vardı. Cemil hemen toplanıp bu yırtık pırtık, yorgun, usanmış güvenin karşısında selama durdu. En arkadaki biraz aksayan saka neferi geçene kadar da elini kalpağından indirmedi. Sayfa 564. İkinci Anzavur ayaklanması 16.2-16.4.1920'dedir. Mustafa Kemal Söylev'de şöyle diyor. İsmet ve Refet Paşaları çağırarak yeni durumu ve görevleri kararlaştırdık. Kendilerine verdiğim kesin yönerge, çarçabuk düzenli ordu ve büyük süvari gücü meydana getirmek idi. Böylece 1920 yılı Kasım'ının 8. günü düzensiz örgüt düşüncesini ve siyasasını yıkmak kararı iş ve uygulama alanına konulmuş oldu. Cilt 2 sayfa 351. Yorgun Savaşçı insanlardan değil olaylardan yola çıkan bir roman. Yakın tarihimize ilişkin çok şey öğretiyor. Romanlaştırılmış bilgiler de diyebiliriz Yorgun Savaşçı için, tarih romanı da. Bunun için yararlı bir roman, daha doğrusu güçlü bir röportaj demekle yetiniyorum. Yazınsal ölçütlerle bu romanı eleştirmek gereksiz geliyor bana. Büyük Mal. Sevgisizliğin romancısıdır Kemal Tahir. Bugünlerde yayımlanan Büyük Mal'ı, 1958 ve 1959'da yayımlanan Yedi Çınar Yaylası ve Köyün Kamburu ile birlikte okuyunca bu gerçek açık seçik ortaya çıkıyor. Üç romanda aynı çevrede aynı kişilerin serüvenlerini anlatır. Aşağı yukarı yarım yüzyıllık bir süreyi kapsayan bu üç romanda da kimse kimseyi sevmez. Köyün Kamburu'ndaki şu satırlar bu bakımdan çok ilgi çekici. Çalık Kerim bir aya varmadan medrese düzeninin köy düzeninden farksız olduğunu anlayıp iyice rahatladı. Burada da fakirler sürünüyor, kimse kimseyi sevmiyordu. Birinci baskı sayfa 148. Sait Faik, sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey demişti. Kemal Tahir, sevmemek, insanları sevmemekle başlar her şey der gibidir. Sevmemek bile az geliyor Kemal Tahir'in bu romanlarda insanlara ve insani ilişkilere bakışını açıklamak için. Nefret etmek de diyebiliriz. Ağalardan nefret, köylülerden nefret, memurlardan nefret. Bu romanlarda bunların dışında kişiler bulunmadığına göre kısaca insanlardan nefret. Oysa bir romanda nefretin insani bir duygu gerçekliği kazanabilmesi ancak sevgiyle birlikte var olmasıyla mümkün. Sevgisiz bir nefret, salt bir nefret, bir çeşit soyutlama oluyor. Romanın inandırıcılığını yok etmekle kalmıyor, roman kişilerinin açıklayıcı kişiler olması sonucunu doğurmakla kalmıyor, romancının ruh sağlığı bakımından da kuşkular uyandırıyor. Ayrıca bu tutum romancıyı halkına karşı bir davranışa sürüklüyor ister istemez. Kemal Tahir bu tutum içinde gerçekçi bir yazar olarak bakmıyor halkına. Ağaların gözüyle bakıyor. Nitekim Köyün Kamburu'nda 1. baskı sayfa 163. Bizim millet mal gibi millet yargısını okuduktan sonra büyük mal da romanın başında büyük malın öküz anlamına geldiği açıklandıktan sonra Çalık'ın ağzından şunları okuyoruz. Bu senin Sülük Bey'inin benim hesapça şu kadar 100 öküzü vardır. Her biri Sülük Bey'in kesesine çabalamaktadır. Yarın 300'e yakın öküzün borcunu yatıracak bankaya Sülük Bey'iniz. Öğleden sonra herifler yeniden borçlanmış gibi çekip alacak yatırdığını girsin geri. Sayfa 25. Bu sevgisizlik ve nefret ortamında insanları öküzden farksız sayan bir bakış. İnsanları hayvanlar gibi bencil ve acımasız gösterecektir. Hiçbir değer yargısı yoktur onları tutan. Amaca varmak için her şey yapılabilir. Kenan emeğiyle yatmak için Hanife'yi öldürür. Çalık petekle evlenmek için Hasan'ı zehirler. Kenan zengin olmak için Kirkor'u öldürtür. Zülfü Nefise ile evlenmek için kapısında barındırdığı ağası Sülük Bey'i öldürür. Emey öç almak için Kenan'ı öldürür. Beethoven'la ilgili hikayeyi bilirsiniz. Çaldığı bir parçayı dinleyen biri ne anlatıyor bu diye sormuş. Beethoven aynı parçayı tekrar çalmış. İşte bunu demiş. Değişik yorumlara elverişli bir hikaye. Ben gerçek sanat eserinin özetlenemeyeceği gerçeğine getirmek istiyorum sözü. Şiir özetlenemez yargısı genellikle üzerinde birleşilen bir yargıdır. Gerçekten değerli bir romanda özetlenemez bence. Özetlemeye kalkıştığınız zaman o romanı roman yapan öğeler yok olur gider. Bir Faulkner'i, bir Dostoyevski'yi, bir Stendhal'i özetleyebilir miyiz? Ama bazı romanlar vardır ki kolaylıkla özetlenebilir. Söz gelimi polis romanları. Elbette onların da gerçekten edebiyat eseri katına ulaşmışları değil. Çünkü polis romanlarında as olan entrikadır. Yazar bir matematik denklemi kurar ve çözer gibi olaylarla romanını kurar, sürdürür ve bitirir. Romandaki kişiler bu olayları yürüten bir ray ödevi görürler. Son istasyonda yani romanın sonunda ödevleri sona erer. O insanları bir daha hatırlamazsınız. Yalnız olaylar kalmıştır aklınızda. Romancı bir denklemden hareket ederek o denklemin sınırları içinde dolandığı için biz de romanı özetleyerek bir denkleme indirgeyebiliriz. Çünkü insani gerçekler yoktur bu romanlarda. Kemal Tahir'in özellikle Yorgun Savaşçı'dan sonra yazdığı romanlarda özetlenebilir romanlar. İnsanlardan değil toplumsal ve tarihsel gerçekler hakkındaki malumattan yola çıktığı için, romanlarındaki insanlara sadece bu malumatı okurlara duyuracak bir spiker gözüyle baktığı için, bu romanlar insansız romanlar olmaktan kurtulamıyor. Yani bir bakıma edebiyat eseri niteliğinden yoksun olarak çıkıyorlar ortaya. Lucas'ın dediği gibi yazar sorununu kuramsal olarak çözümler, sonra da bunu açıklayacak uygun kişiler çizer. Sonuç estetik bakımından hiç de parlak değildir. Böyle bir yazarın eserleri önceden var olan kuramsal bir temel üzerine yamanmış sözde sanatsal üst yapılardır. Çağdaş gerçekçiliğin anlamı çeviren Cevat Çapan, sayfa 141. Kemal Tahir romanlarındaki bu eksikliği gözlerden saklamak için Devlet Ana gibi, Kurt Kanunu gibi romanlarına yeni görüşler sokuşturarak bu romanları bir edebiyat olayı yapmak becerikliliğini gösterdi. Çocuğun gözünden kaçan gerçek şu idi. Kemal Tahir'in bu romanları edebiyata getirdiği yeni görüşler, dolayısıyla değil edebiyat eserine dönüşemeyen, romanlara yama gibi eklenen edebiyat dışı görüşler dolayısıyla edebiyat olayı haline gelmişti. Kimse bu romanların edebiyat bakımından getirdikleri üzerinde durmuyordu. Duramazdı da çünkü böyle bir şey yoktu. Tartışılan, ortaya sürülen malumatın doğruluğu ya da yanlışlığı idi. Bunun sebebi açık. Çünkü Kemal Tahir edebiyatın kendine özgü anlatım aracını değil, toplumsal bilimlerin anlatım aracını kullanıyor. Aslakov'dan bu yana çok tekrarlandı. Edebiyat gerçekliği imajlarla anlatır. bilim mantık kategorileri içinde gerçekliği imajlarla anlatmak demek, gerçekliği ete kemiğe büründürerek anlatmak demektir. Gerçek bu somut insanların çatışmalarından çıkar ortaya. Oysa Kemal Tahir geçirir iki kişiyi karşı karşıya, konuşturur da konuşturur. Bunların ağzından kendi yeni görüşlerini anlatır. Kolaylıkla görülebileceği gibi böyle bir roman örgüsü içinde sunulan bu yeni görüşlerin romanı yenileştirmekle, edebiyata yeni görüşler getirmekle, kısası edebiyatla bir ilintisi yoktur. Burada gene Lucas'ı anmak istiyorum. Öte yandan doğru bir kuramsal yaklaşımla doğru bir estetik, yani bir tipoloji yaratma. Çoğu zaman örtüşebilse bile kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçlar aslında özdeş değildir. Bu rastlantı her ikisinin de aynı gerçekliği yansıtmasından ileri gelir. Toplumsal ve tarihsel gerçekliğin doğru bir estetik açıdan ele alınması gerçekçiliğin ön koşuludur. Doğru ya da yanlış, dünyanın sadece kuramsal bir şekilde kavranışı ancak tümüyle uygun estetik kategorilere dönüştürülünce edebiyatı etkileyebilir. Kuramın doğru olup olmaması önemli değildir. Çünkü bir yazar için hiçbir kuram, hiçbir kavramsal bilgi genel bir kılavuz olmaktan öteye gidemez. Aradaki ilişki dolaylı, diyalektik bir ilişkidir. Yanlış ya da eksik bir kuram bile bu yüzden verimli bir kılavuz ilke olabilir. Nell'in Gorki'ye yazdığı mektubunda, "Öyle sanıyorum ki her felsefede bir yazarın olumlu bir şekilde yararlanacağı bir şey vardır," diyor ve Gorki'nin eserlerini düşünerek ekliyordu. Hatta bu felsefe idealist felsefe bile olsa. AGE sayfa 111-112. Kemal Tahir daha önce yayımlanan başka romanlarında fikir piyasasına sürdüğü böyle yeni görüşlere pek iltifat etmemiş Büyük Mal'da. Bunun için Büyük Mal'ı sözü başka alanlara dağıtmadan bir roman olarak ele alıp incelemek daha kolay. Türkiye'nin toplumsal ve tarihsel gelişimi konusunda Büyük Mal'da, Yedi Çınar Yaylası ile Köyün Kamburunu da göz önünde bulundurmak gerek. İleri sürülen düşünceleri şöyle özetlemek mümkün. 1908 meşrutiyetinden önce de, 1908 meşrutiyetinden sonra da, Birinci Dünya Savaşı'nda da, Atatürk döneminde de, hiç olmazsa yazarın incelediği Çorum dolaylarında. Türk köylüsünün yaşama şartlarında bir değişme olmamıştır. Bu dönem boyunca siyasal gelişmelere rağmen ağa ve eşraf ekonomik gelişmelerini, köylüyü sömürmelerini sürdüre gelmişlerdir. Bunların zenginliklerinin kökeni ya pezevenkliktir, ya cinayet ya da soygun. 1911'de İttihat ve Terakki zamanında Cevdet Bey, Abu Zer'in Yedi Çınar Yaylası'ndaki gücünü kasabaya da indirmesine karşı savaşıyordu. Yedi Çınar Yaylası 1. baskı sayfa 378. Sonra Cumhuriyet gelmiştir ama bu güç kasabaya inmiştir ve Cevdet Bey'le, yani siyasal iktidarla sarmaş dolaştır. Cevdet Bey CHP milletvekilidir. Abu Zer'in oğlu da CHP'nin ileri gelenlerinden. Esrar, tütün, sigara kağıdı, çakmak taşı, mermi, silah kaçakçısı. Hayvan hırsızı Sülük'ün konukları validir. Jandarma komutanıdır, ceza reisidir. Ne var ki bunlar bugün Bülent Ecevit'in de söylediği gerçeklerdir. Bakınız Atatürk ve devrimcilik. Artık orta malı olmuş gerçeklerdir. Bunları yeni görüşler diye nitelemek kimsenin aklına gelmez sanırım. Kemal Tahir gene konuşmalarla sürdürüyor romanını. Boş sayfalar dışında, Büyük Mal 560 sayfa. Konuşmalar, sayfalara dağılmış konuşmalarda satır olarak sayılıp sayfa olarak hesaplanınca bu 560 sayfanın 420 sayfasını dolduruyor. Konuşma dışı metin 140 sayfa. Başka türlü söylersek romanın %75'i konuşma. Ne var ki bu konuşmalar söz gelimi konuşmaya fazla önem veren bir başka romancı da Ernest Hemingway'de olduğu gibi kişileri açıklamaya yaramıyor. Hemingway'de konuşmalar uzadıkça roman kişilerinin üzerine bir tiyatro sahnesindeymişler de çeşitli köşelerden ışıklar düşüyormuş gibi olur. Yeni konuşmalar yeni aydınlıklar getirir. Oysa Kemal Tahir'de konuşma kişinin iç dünyasını aydınlığa çıkarma görevini yüklenememiştir henüz. Örnekse romanın birinci bölümünde Sülük Bey ile Zülfikar. Çorum'a gitmek üzere 23. sayfada yola çıkarlar. 65. sayfada Çorum'a varırlar. 42. sayfa boyunca birkaç sayfa dışında yalnızca konuşma vardır. Ne konuşurlar? Ağaların ekonomi politikası, Ziraat Bankası, Yanığın Cennet, İnönü'nün çekilişi, Celal Bayar'ın başbakan oluşu, Kenan Efendi ile Sülüğün sürtüşmesinin ekonomik sebepleri, CHB içindeki kaynaşmalar. Bunların hiçbiri ne Sülüğün kişiliğine bir çizgi ekler ne de Zülfü'nün. Dahası var. Çorum'un başlıca iki zengini olan Sülük Bey ile Kenan Efendi, Kemal Tahir Yedişinar Yaylası'nda Kenan'ı büyük bir başarıyla anlatmıştı. Tepişmektedirler. Kenan Efendi öç almak için Sülük hakkında bir iftira düzenletir. Atatürk'e suikast düzenlemekle suçlanan Sülük tutuklanmıştır. Ama hapishaneye yollamazlar. Emniyette tutarlar. İşte Sülük'ün tutuklandığı bu iki gece Kemal Tahir roman kahramanını 99. sayfadan 124. sayfaya kadar konuşturur. Sülük ya da Kemal Tahir lafı o kadar uzatır ki bir yerde "Yahu biz bu lafı neyin üstüne getirecektik?" sayfa 118 der. Sülük koskoca yayla padişahı tutuklandığına hiç öfkelenmez. Kemal Tahir tutuklanmanın ruhsal etkilerini göstermeyi düşünmez de Sülük'ün ağzından sakin sakin Kenan Efendi'nin kumarcılığını, nasıl zengin olduğunu, Çapan oğullarını, Yakup Cemil'i, Ermeni kıyımını anlatır. Bu arada Osmanlı, sayfa 116, Alevilik, sayfa 117, Türk'ün yaramazını kırdırmak, sayfa 117, üzerine Sülük'e öyle sözler ettirir ki, bunları Sülük'ün söyleyebilmesi imkansızdır. Ama Kemal Tahir için aslı olan bunların söylenmesi olduğu için kılıfını da bulur. Sülük'e, bizim Çorum mebuslarımızdan Cevdet Bey'in dediği doğruysa ya da mebusanlarımızdan avukat Cevdet Bey der ki, dedirtti mi mesele çözülmüştür. Ama bu kadar çok şey bilen Sülük ne hikmetse 31 Mart'ın ne olduğunu bilmez. Sayfa 145. Konuşmaları kişileri tanıtmak için kullanmayan Kemal Tahir kişileri nasıl tanıtır? Şöyle, işte Sülük, boyunsuz olduğundan 3 numaralı makineye vurulmuş kafası omuzlarının ortasına yapıştırılmış gibiydi. Boğazına düşkünlüğünden gövdesi yağ bağlamış, memeleri, midesi, göbeği şişip sarkmıştı. Sayfa 10. İşte Emey, 50 yaşına girdiği halde gövdesinin yuvarlaklıkları tıkızlığını koruyor, arkadan görünüşü körpe oynak bir geline benziyordu. Yaşlandıkça çarpıcı güzelliğine içi bayıltan bir ağdalanma gelmişti. Sayfa 16. Kişiler bu en ilkel, dışarıdan betimleme yöntemiyle tanıtılmaktadır. Bu betimlemeden sonra kişilerin geliştirilmesi diye bir şey yoktur. Romanın iç örgüsü de buna elverişli değildir zaten.